Ayrım 7.
11 yaşında kararını vermiş, koşarak arkadaşlarının iş sırrını açıklarsın. Ben Sato ile evleneceğim. O yaşlarda testiyi kapıp çeşmeye, kastala, su getirmeye gitmek en çok yapmaya çalıştığın şeydir. Kısa yoldan gitmek varken sen yolunu uzatır, Sato'ların oradan dolaşırsın. Sato'nun bunlardan haberi yoktur. Ayrıca Sato onunla evlenmeye karar verdiğini de nereden bilsin? Sato'yu görmek ümidiyle her defasında yolunu uzatıp evlerine yakın çeşmeye gittiğinde geciktiğin için seni sokak kapısında merakla bekleyen ananın sözlerine pek de kulak asmazsın. Gün görmeyesin. Çocuk ayakların mı kırıldı yoksa kastalın suyu mu kurudu? Kastalın suyu kurumamıştır, ayaklarına kırılmamıştır tabii. Ancak senin bittiğini, tükendiğini, eridiğini anan nasıl bilebilir ki? Daha önceleri çeşmeye gitmemek, su taşımamak için binbir dereden su getirirken, şimdilerde dükkandan döner dönmez çeşmeye gitmek için testiyi kaparak sokağa fırladığını görünce bunun nedenini, niçinini nereden bilsin? Nasıl bilsin, nasıl bilebilsin? Sonra senin demirci çıraklığından arta kalan zamanına, yeni mesleğin sakalıkla, hevesle değerlendirmene nasıl sır erdirebilsin? Bizim oralarda, bu yaşlarda en gözde oyun işte bu çeşme ile ev arasındaki bitip tükenmez gidip gelmelerdi. Ben de o yaşlarda bu oyuna başladım. Çok su taşıdım, Sato'ların kapısının önünde epeyce testi de kırdım. Ancak kırılan her testiyle bir parçada benim kalbimin kırıldığına, bitip tükendiğime, Sato'ya bağışlanmış, vurgun yemiş, kalbimin delik deşik olduğunu anlayan bir Allah'ın kulu da çıkmamıştı. Evimizde kırıla kırıla kırılacak testi kalmayınca babamın da her akşam eve elinde yeni bir testiyle dönmekten sabrı tükenince bu su taşıma işini benden 2 yaş küçük kardeşime verdiler. Bilmem bilir misiniz? Bizim Diyarbakır'da 11 yaşındaki bir kız eğer kendi yaşıtı bir delikanlıya vurulmuşsa onu çeşmenin yanında veya kilisede görünce kızarır, alı al, moru mor, nar gibi olurdu. Ben Sato'yu sokakta her gördüğümde onun rengine bakar dururdum. Sato'nun rengi hep aynıydı. Yüzüme bakar, gülüp geçerdi. Ama renginde herhangi bir değişiklik olmazdı. Ben büyük bir sabırla onun beni gördüğünde renk değiştirmesine, kızarmasına, paskalya yumurtası kırmızısına dönüşen yüzüyle gülmesini bekler dururdum. Olmadı. Sato asla kırmızı bir gül rengine dönüşmedi. Ama ben her geçen gün biraz daha sararıp soldum. Bedenim gibi aşkım da sarardı. Bir sonbahar yaprağı gibi rüzgarın alıp savurduğu oyuncağa dönüştü. Rüzgar benim 11 yaşımdaki aşkımı toparlayıp Diyarbakır'daki Ermeni mezarlığına götürüp acımasızca gömünce ben de 12 yaşımı bastım. 12 yaşında aşk oyunu biter mi? Daha 12 yaşında. İlk aşkını diri diri mezara gömmüş, toprağın koynuna sokmuşsan, boyun da artık sıpalıktan çıkıp eşekliğe dönüşmüşse, ayrıca Diyarbakır'da yaşıyor ve üstüne üstlük bir de baca değil de kocalığa adaysan ne yaparsın? Ben de yaptım yapacağımı, bu kez bizim kapı komşumuz duvarcı ustası Bedo'nun kızı Silva'ya vuruldum. Bu defa kalbimin üstünde bizim değirmenci Kürt Uso'nun kocaman değirmen taşının ağırlığını hisseder oldum. Mahallemizde Silva'dan başka kız yok muydu? Vardı, Tumasların Erşin'i, Kevoların Sariki ile Nono'ların Tümes'i. Ben Silva'yı seçmiştim. Ben onun adına vurulmuştum. Konuşmasını bitmiştim. Silva şeker dediğinde şekeri ağzında hissediyordun. Silva badem dediğinde damağındaki sanki badem tadını alıyordun. Silva gül deyince her taraf gül kokuyordu. Silva diken deyince dikeni kalbine saplanmış buluyordun, hissediyordun. Aslında Rita da vardı. Silva'nın kız kardeşi. Ona da vurulabilir, aşık olabilirdim. O da Silva kadar güzel sayılırdı. Ama yapmadım. Onu yapmadım. Rita'nın adı da güzeldi. Hatta Silva'nınkinden daha az bulunan bir isimdi. Ancak Rita yalancının biriydi. Rita kilisede beni görünce gül rengine, pembe gül kurusu rengine dönüşür. Kilisenin avlusunda halamın oğlu Zaven'i görünce de kırmızı domates rengi gibi kızarırdı. Rita yalancının biriydi. Silva ise mavi bir boncuk. Bizim oralarda kızların da kendilerine özgü oyunları vardı. Yaşlarına göre oyunlar oynar, örgü örer, çorap yamar, hamur yoğurur, yastık yüzü veya marhama yani mendil işleyip süslerlerdi. 8 yaşındaki bir kız marhama işleme çağında sayılırdı. Anan kurban olsun o narin ellerine, ne kadar da süslü bir marhama işlemişsin sen böyle. Kızlar 10 yaşlarında geceleri ellerinde yüksükle uykuya dalar, iğne iplikle kendi rüyalarını örerlerdi. İğne ve iplik onların oyun arkadaşıydı. Bizim oralarda kızlar 10-11 yaşlarında aşk oyunlarına, kızarma oyunlarına başlarlardı. Bir kız vurulduğu oğlanın yanında kırmızı domates rengine dönüşürse 9 yaşlarında demekti. Kırmızı gül renginde ise 10 yaşına, kırmızı yumurta renginde ise 11'ine girmiş sayılırdı. Aşık olduğu, vurulduğu çocuk karşısında kan kırmızısı rengini alan kız artık 12 yaşından gün almıştır ve marhama işlemek için geç kalmıştır. Kırmızı iplikle kendi kalbini mendile işleyebilir. Kendi kalbinin yanına da vurulduğunun adının baş harfini. Tabii ki babası işte, anası da mutfakta hamur yoğururken gizlice karanlıkta. Ben Silva'ya vurulduğumda 12 yaşındaydım. Her gün kapılarının önünden geçiyordum. Bir yolunu bulup sokaklarına dalıyordum. Silva'nın da bana vurulduğunu biliyor, anlıyordum. Çünkü ben onların sokağına girip evlerinin önünden her geçişimde Silva da hop pencereye fırlıyordu. Çaktırmadan göz ucuyla beni izliyor, boyumu, gözlerimi, saçımı, kara kaşlarımı, yeşil şalvarımı, kırmızı yemenimi, mavi kasketimi ve de boynumu, burnumu, ağzımı, bir de dudaklarımı seyretmeye doyamıyordu. Aslında ben de onun beni seyredip iç geçirmesine yardımcı oluyor, 50 adımlık sokağa bizim topal nişo gibi yavaş yavaş 150 adımda ancak bitiriyor, sonra tekrar aynı yolu gerisin geri yürüyordum. Benim kırmızı yemenimin rengi Silva'nın yüzünün kırmızısıyla aynı tondayken o elinde tuttuğu beyaz marhamayı bana bir gösterir, sonra aceleyle pencereyi kapatır, perdesini sıkıca örterdi. Ama ben onun yerine gizlice perdenin aralığından beni seyrettiğini düşünürdüm. Ben her gün sabırsızlıkla Silva'nın marhamanın nakışlarını bitirdiğini belirten işaretini bekler dururdum. Bu işaretle bizim aşkımız Papaz Arsene'nin kutsal İncil'e, kutsal acı, kutsal ekmeği ve günlük dumanıyla yasallık kazanacak ve mutlu bir yuvaya dönüşecekti. O sonbahar böyle geçti. Ben yağmurun oyuncağı olmuştum. Kış gelince kardan adam kesildim. İlkbaharda koyunlar kuzularını çayıra salarken Silva da marhamayı işleyip bitirdi. O gün de Silva'ların kapısından geçti. Silva penceredeydi. Belli ki beni bekliyordu. Tam pencerenin altından geçerken marhamayı önüme attı. O anda ikimiz de kan kırmızısı rengindeydik. Marhamayı büyük bir heyecana yerden aldım. Açarken elimin titrediğini söylemem gerekir mi ki bilmem. Marhamanın dört köşesinde benim adımın baş harfi yani M işlenmişti. Dört rengarenk M. Bu Silva'nın bana dört misli aşık olduğunun açık ve net kanıtıydı. Bunun başka bir türlü yorumu yapılamazdı. Peki ama ben de ona dört kat aşık değil miydim? O halde bunu ispatlamam gerekirdi. Nitekim ispatladım da. Marhamayı burnuma, daha doğrusu Silva'nın seyretmeye doyamadığı burnuma götürüp kokladım. Marhama reyhan kokuyordu. Güldüm. Silva da güldü. Şimdi benim de onu ondan dört misli fazla sevdiğimi söylemenin tam zamanıydı. Bunu bağırıp yüksek sesle söylemem mümkün değildi. Sonra anasının içeriden duyması işimizi daha başlangıçta çıkmaza sokabilirdi. Onun için marhamayı burnuma tekrar götürdüm. Bir gözüm Silva'da, bir gözüm marhamada, şaşı bir vaziyette yine gülümseyerek kı dedim. Burnumu sümkürdüm, kı dedim. Burnumu sildim. Dördüncü ve son kez yine kılayıp burnumu iyice temizlediğimde Silva pencerede değildi ve perde kapanmıştı. Neden, niçin anlayamadım. Ertesi gün sıkıca tuttuğum marhamayla Silva'ların kapısından tekrar geçtim. Silva pencerede yoktu. Beyaz perde yine kapalıydı. Neden? Niçin? İzleyen gün Silva yine yoktu. Silva'yı pencerede hiç göremiyordum. Çeşmenin başında, kilise avlusunda da yoktu. Kayıplara karışmış, benden gizleniyor, gül yüzünü benden esirgiyordu. Ve bir gün Silva anasıyla birlikte hamamdan dönerken ben de fırına götürdüğüm hamuru pişirtmiş, teştin içine sıcak ekmeklerimi yerleştirmiş eve dönüyordum. Silva'nın anası Bayzar Boca'ya yanaştım ve Bayzar Boca taze ekmekten bir parça alın dedim. Bizim oralarda en belirgin geleneklerden biridir fırından çıkmış taze ekmekten tanıdıklara tattırmak. Onlar da muhakkak bir parça alıp tadar ve hep aynı duayı tekrarlardı. Bayzar Boca da nitekim aynı şeyi yaptı. Güzel pişmiş, lezzetli bir ekmek. Halil İbrahim'in beti bereketi içinde olsun. Silva'ya seslendim. Silva, ekmek al. Silva, ekmek koparmadı, omuzlarını silkti. Ben bir parçacık tutması için yine rica ettim. Silva almamakta direndi ve ağlamaklı bir sesle söylendi. Ben senin ekmeğini yemem, yalancı. Silva'nın bu sözlerine anası pek bir anlam veremedi. Ben kemik yutmuş gibi kızardım. Ancak bu rengim kan kırmızısı değildi. Utanmanın verdiği pis bir kırmızılıktı. Utanç kırmızısı. O anda ekmek teşti başımın üstünde değirmen taşı kadar ağırdı. Başımda taşıdığım ekmek değil, 12 yaşımın günahıydı. Günahım neydi? Ekmeğimizi neden yememişti? Niçin yememişti? Olmadı. Silva ekmeğimizi hiçbir zaman yemedi. Biz onunla kilisede Papaz Arsene'nin kutsal İncil ve kutsal hacının gölgesinde başlarımızı birleştirip Narod denilen kutsal sicimle bağlanıp kral ve kraliçe olamadık. Ama benim günahım neydi? Silva neden benim ekmeğimi yemedi? Bana yalancı demesinin nedeni neydi? Onu sonradan öğrendim. Öğrendim arkadaşlarımdan. Onlar da benim gibi aynı oyunları oynamışlardı. Onlar tecrübeleriyle ne yapmak gerektiğini öğrenmişlerdi. Onlar daha deneyimliydiler. Ben de öğrendim ama geç kaldım. Günahımın ne olduğunu öğrendim. Ben marhamayı 4 kez öpüp kalbimin üstüne bastıracağıma 4 kez kıy deyip burnumu silmiştim. Ama ben marhamanın, mendilin, burun silmekten başka bir işe yarayacağını nereden bilebilirdim? Ama öğrendim. Öğrendim ve anladım ki sevgi oyunları başlayıp bitiyorlardı. Bizim oyunumuz da marhama ile başlamış ve marhama ile de son bulmuştu. Bizim aşk oyunumuz, bizim birbirimize vurulma oyunumuz kan kırmızısı rengindeydi. Kül rengine dönüştü. O küllerden hatıra olarak geride 2 şey kaldı. Adlarımız. Yalancı Mugo, Kı Silva. Haço. Bizim oralarda, Diyarbakır demek istemiyorum, yaz aylarında okullar tatile girince ben dayımın yanında çıraklığa giderdim. Dayım demirciydi, ben de demirci çırağı. Adı Haçodur'du. Ama kimsenin öyle Haçodur filan dediği yoktu. Uzun uzadıya Haçodur demektense kısadan alır, Haço der, işi bitirirlerdi. Özellikle köylerden gelen Kürtler usta Haço derlerdi. Aslında bizim oralarda Ermeni olanların adlarının Haço, Bedo, Nano olmasının dışında soyadlarının hep Haço olduğu kabul edilirdi. Ermeni yerine Haço, Ermeniler yerine Haçolar demek daha doğal sayılırdı. Arada bir, zaman zaman Haçolar gavurlara dönüşür, Kürtler tarafından da Fıllı olarak adlandırılırdı. Genelde işimiz köylülerleydi. Erkenden, sabah erkenden uyanıp işe gitmek gerekiyordu. Onlar gece yarılarında yola koyulur, güneşi şehirde karşılarlardı. Köylülerden daha önce atları, eşekleri, katırları, sıpaları, develeri güneşe merhaba der. Onların ardından da rengarenk şalvarlar içinde uzanmış sakallarıyla erkekler mor, pembe, yeşil ve kırmızı giysileriyle kadınlar tarihi surların içine girerlerdi. Çocuklar çöçü deyip eşeklerin üstünde veya boyunlarını şapşap tokakladıkları atların sırtında şehre inmenin keyfini ve heyecanını yaşarlardı. Şehre 4 kapıdan girilirdi. Hani şu Diyarbakır'ın 4 kapı, git bak, oyar ne yapı türküsündeki kapılardan. Mardin kapısı, Dağ kapısı, Urfa kapısı ve Yeni kapıdan. Yeni kapıdan gelenlerin Dicle nehrini geçmeleri gerekiyordu. Nehir üzerindeki taştan yapılmış tarihi eski köprüden geçmek yolu uzatmaktan başka bir şey değildi. Köylüler nehri, çayı yürüyerek aşmayı, geçmeyi, yolu böylece kısaltmayı yeğliyorlardı. Atları, eşekleri, develeri ve katırlarıyla nehrin bir kıyısından girip diğer kıyısından çıkıyorlardı. Bazen şalvarlarını çıkarıp uzun beyaz donlarıyla nehri geçiyorlardı. Sıkça bu işi yapanlar diğerinde önce oluyor, arkadakiler de ip gibi dizilip onu dikkatlice takip ediyorlardı. Ancak yılda birkaç kere de Dicle kendi kurbanlarını bunların arasından seçiyordu. İlkbahar aylarında dağlarda eriyen karlardan nehrin suları yükselir ve taşardı. O zaman donlarını sıvayıp Dicle ile dalga geçenler korkudan donlarını eder ve doğruca köhne taş köprünün yolunu tutarlardı. Köprüden geçenler Mardin'in kapısından, Eğil'den, Ergani yörelerinden gelenler de dağ kapısından geçip şehre dağılırlardı. Geliş nedenleri genelde aynıydı. Gaz yağı, gaz lambası, fitil, cam, cep aynası, kazma, kürek, orak, çekiç, karasaban, tırpan, kurt kapanı, tavşan kapanı, tilki tuzağı, kate, nal, nal mıhı, yemeni, çörük, basma, tuz ve de şeker gibi şeyler satın alırlardı. Onlar da boş gelmez bir şeyler satmak ya da değiş tokuş yapmak isterlerdi. Bazen keçi kılından dokunmuş bir heybe dolusu ceviz verip yerine bir orak alır veya 2 tavuğa karşılık bir çörük, bir torba dolusu çökelek peyniriyle 2 yuvarlak cep aynasını değiş tokuş ederlerdi. Köylülerin erken gelişi benim de işime erken gitmemi gerektiriyordu. Ancak dayım Haço bu konuda hep gevurluk, hep villalık eder, kızar bağırırdı. Bugün de işe geç geldin. Ne biçim çıraklık, avarak herif. Ben somurtur bir şey demezdim. Zaten söyleyemezdim. Önce ustam, sonra da dayım da. Buna benzer sözler duymamak için de ertesi gün çok daha erken yola koyulurdum. Buna rağmen Haço yine homurdanırdı. Gün öğlen oldu, sen hala o rotalarda yoksun. Yo yo, sen adam olamazsın mesela. Ben yine susar, utanır, kızarır, doğduğuma doğacağıma pişman, içimden kendi kendime söver, ondan bu gavur oğlu gavurdan intikam almaya, papaz Ersen'in İncil'i üzerine yemin ederdim. Evet, hiç lamıcımı yok. Yarın ondan önce dükkana gelecek, onu kapalı dükkan önünde bekleyecek, gelişini sıratarak izleyecek ve ona şunu diyecektim. Usta, şu anahtarı ver de dükkanı açalım bari. Baksana neredeyse akşam olacak. Hayır, bu işi beceremiyordum. Her defasında çok daha erken, gün doğmadan, sabah ezanı okunmadan, kümesteki kar horozumuz örtmeden yola çıkıyor, daracık karanlıkta sokaklarda aceleyle yürüyor, papaz Ersen'den adını duyduğum tüm azizlerden medet umarak dua ediyor ve dayımdan önce şu kahrolası demirci cehennemine önce ben varmaya çalışıyordum. Olmuyordu. Dayımı her seferinde karşımda buluyordum. Dahası ocağı yakmış, demirleri çoktan yerleştirmiş olurdu. Bazen şu açı dükkanda mı uyuyor diye kuşkulanırdım. Sabahları dükkana girdiğimde bana Ermenice günaydın yani parilus diyeceğine, iyi akşamlar anlamına parirgun deyip bir de dalga geçer, sonra eklerdi. Hadi geç bakalım körüğün arkasına, boyunu görelim. O zaman 9 yaşlarındaydım. Sizler hiç körük çektiniz mi? Ustanız demirci Haço değilse benim çektiklerimi nereden bilebilirsiniz?